Haber'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili yolcu yolunda gerek dostları, Cuma'yı yaptık. Bu akşam haftanın son programında sizle birlikte olacağız. Çok önemli iki konu ağırlayacağız. Sayın Zülfü Livaneli bir başka özel sebepten dolayı bir başka program varmış, bir hata yapmış. Bugün bizimle olamadı. Ancak biz çok önemli iki konukla birlikte Türkiye'de belki de iktisat dünyasının tabiri caizse en büyük ismi olarak anılan hocaların hocası Korkut Boratav hocamızı ağırlayacağız. Ardından da yine benim çok değer verdiğim bakışı ve ölçü koyma meselesinde Türkiye'de çok saygı duyduğum bir isim, doçent Cangül Örnek bizimle olacak. Konuşacağımız konuları az sonra söyleyeceğim. Saat 19.10'a kadar size bir zemin yaratacağız. Tartışma zemin yaratacağız. Saat 19.10'dan sonra da 0212-809-3043 numarasından 0212-809-3043 telefon numaramız bu. Buradan bana ulaşabileceksiniz. Depremler oluyor beynimde. Görmüştük. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İktisat Kongresi'nin bir muadilini ikinci yüzyıl için yapmaya kalktı. Biz de dün bir baktık ki Aziz Çelik hocamızla birlikte ikinci yüzyıl meselesinde bir acayiplik var. Bu acayipliği de ölen biri var. Dair bir duygu vermesi gerekirken bir baktık ki dünyayı bugüne bu halin ben bizim önemsediğimiz dünyada da saygın olan hangi iktisatçılar var? Çok şükür hiçbirinin olmadığını gördük ve bir anda beynimden vurulmuşa döndüğüne yetmez ama evet faciasını yaşatanlardan tutun. Türkiye'de bir anlamda tırnak içinde söyleyelim, Müslüman demokratlar bu süreci inşa etmesi gerekmekte. Ben şaşkınlıkla bütün bunları izlemiştim. Şimdi benim de büyük saygı duyduğum kendisini geldiğini ve Cumhuriyet'in
ilk tarih sonra İzmir'in kurtuluşunu izleyen bir toplantı. Yerin seçimi bu bakımdan önemli. İkincisi kritik tarih. Tam Lozan antlaşmasına yönelecek olan müzakerelerin İzmir Kongresi. Bir özelliği de var, onu da söyleyeyim. Dikkatinin ticaret erbabının ve büyük çiftçilerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Yani Anadolu'nun yerel ve belirgin büyük etkili sınıflarının katılımıyla. Bunu kullanmak istemiyor kongrenin örgütleyicileri. Mesleki temsil ama 4 tane mesleki grup belirleniyor. Amele grubu, yani işçi.
Seçilmesi, orada temsil edilen kişilerin seçilmesi çok önemli. Tabii ki kongreye
sanayici grup alacak olan konulara değiniyor ama her şeyi konuşuyorlar. Dolayısıyla yeni Türkiye'nin daha ileride tartışılacak ve oluşturulacak olan bütün iktisat konuları tüm gündeminde, özellikle Mustafa Kemal'in açılış konuşmasında vurgulanan iktisadi bağımsızlık önceliği önem taşıyor. İktisadi bağımsızlık, özellikle Lozan müzakerelerini kesintiye veren, kesintiye uğratan Batı mesajını veriyor. Mustafa Kemal'in konuşması ve kongredeki, kongreyi yöneten kadronun ana vurgulamak istediği oldu mudur?
Hocam, Türkiye bu anti-emperyalist karakteri üzerine kurulurken tarihsel olarak bir sapma anı geliyor. Bu sapma olacağız.
Kısaca özetleyelim. Bir kere şöyle söyleyeyim. Bu iktisat kongresinde alınan kararlar iktisadi bağımsızlığı vurgulamasına rağmen bir kere yabancılar arası iktisadi düzenin coşkulu bir dönemidir ve henüz Türkiye daha ileride 1929'da oluşturacağı büyük iktisadi senteze adım adım gelecektir. Yani sizin karma ekonomi diye değindiğiniz ama devletçiliğin öne çıktığı, devletçilikle korumacılığın sentezinden oluşan politikalar 1929 büyük buhranı sonrasında 30'lu yılların sonuna kadar Türkiye'nin ekonomisini belirledi. Bu sonraki dönemde karma ekonomi biçimine dönüştü. Zamanla karma ekonominin, bunun bana göre dönüm noktası 1946'dır. Amerika'nın Türkiye üzerindeki etkisinin daha fazla egemen olduğu ve Amerikalı heyetlerin Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli programları telkin ettikleri, yani uluslararası iş bölümünün icatlarına uymayı Türkiye'ye de bir yerde kabul ettirdikleri bir geçiş dönemi var. Bu dönem arada bir kesintiye uğradı. 1960'lı yıllarda Türkiye yeniden planlı döneme geçti. 1980'e kadar böyle devam etti. Türkiye'nin büyük parlak büyüme tempoları da ilginçtir. Bu iki dönemdedir. Birincisi devletçiliğin ekonominin yönetici ilkesi olduğu 1930'lu yıllar en hızlı büyüme dönemlerinden biridir. Diğeri de karma ekonominin ve planlamanın ekonomide kaynak tahsisine damgasını vurduğu 60'lı yıllarda büyüme temposunun parlak olduğu dönemlerdir. 1980 kritik bir dönüm noktasıdır. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarında Batı merkezinden başlayarak neoliberal modelin, ben bu neoliberal modele kısaca bir teşhis koyarsak, sermayenin sınırsız tahakkümü olarak tanımlıyorum. Evet. Bu modelin hakim olduğu bir dönemdir. 1980'den sonra ilginç bir şekilde bütün 3. dünyanın önemli bazı coğrafyalarında askeri darbelerle tezgahlanmış bir modeldir. Türkiye'de ilginç bir şekilde 12 Eylül dönemiyle eş zamanlı olarak geçmiştir. Şu anda Türkiye'yi etkisi altında tutan temel ekonomi politikası modeli bu piyasacı, özel sektörün büyümenin ana motoru olduğunu, yabancı sermayeye tamamen açık, sermaye hareketlerine sınırsızca açık, bunun sonuçlarını da sineye çeken özellikler taşıyan bir modeldir. Türkiye bu dönemece bugünlerde bakalım bir de deprem koşullarında giriyor. İşte umarız ciddi bir yeniden değerlendirme yapılacak ve Türkiye'nin geleceği neoliberal modelin kısıtlayıcı, bağımsızlığı daha da yoğunlaştırıcı özelliklerinin baştan aşağı onarılması, değiştirilmesi, planlı bir perspektife, özellikle depremin yarattığı yıkımın onarılmasının da başka türlü mümkün olamayacağı algılanırsa, böyle bir perspektife adım adım geçmenin bir fırsat açılımı olarak belki görebiliriz.
Hocam şimdi teşekkür ediyorum bütün bunlara. Çünkü çok derli toplu bir tarihsel model, tarihsel değerlendirme ortaya koyduk. Yani bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti açısından deprem yıkımının nedeninin aynı zamanda bu aşırı kar hırsı olduğunu ve doymaz bireyci bir tutum olduğunu da ortaya koymuş olduk. Şimdi 2. yüzyıla girerken Adalet ve Kalkınma Partisi bir vizyon toplantısı yaptı. Onunla karşılaştırmak üzere 2. yüzyıl için İktisat Kongresi düzenliyordu Tunç Soyer Başkanlığı'nda İzmir'de. Bu 2. İktisat Kongresi ile ilgili olarak ben programı dün gördüm. Depremden dolayı görmemişim, yapılamadı çünkü program. Programın içerisinde özellikle bu kimi düşünür isimlerin de konduğu bu yapıda genel olarak AB merkezli tezleri, açık toplum tezlerini tarif eden, piyasacılıkla pek de öyle karşı durma olasılığı olmayan konuklar var. Ve de bir simge isim, dün söyledik, Francis Fukuyama da konuşmacı olarak var. Şimdi depremle birlikte ortaya çıkan tabloda, ki deprem olmasa bile iktisadi bir deprem vardı. İkinci yüzyılın iktisat kongresinde ben sadece Türkiye'nin içinde bile çok değerli iktisatçılarla, sosyologlarla, tarihçilerle, sosyal bilimin her alanında olan isimlerin de katılımıyla bir bilimsel zemin yaratılabileceğini düşünürken metne bir baktım. Evet, işte kesk, disk falan var ama onun dışında çok ilginç bir piyasacı, belki AKP'ye göre biraz daha ıslah edilmiş bir piyasacı ama yine Kemal Derviş damgasında vurulabileceği bir yapı var. Fukuyama'yı da orada görünce, dün de Aziz Çelik Hoca ile konuştuk. Fukuyama kim? Yani Fukuyama neyin sembolü? İkinci yüzyıla giderken Fukuyama niye çağrılır diye de düşündüm. Önce şunu sormak isterim Sayın Hocam. Mesela siz davet edildiniz mi bu kongreye? Buradan hareketle Fukuyama'lı bir kongre Türkiye'ye ne getirir, ne götürür? Buyurun.
Valla kısaca söyleyeyim, bu şeyin sorduğunuz gündemin fazla açılımına ihtiyaç duymuyorum. Bir kere şöyle söyleyeyim. Bir kere ikinci yüzyılın kongresi diye bir düzenleme bence çok olumlu bir açılımdır. Kongreyi örgütleyen arkadaşlarımızın bu açılımı bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Bir dönüm noktasında, yani karşımızda deprem gibi bir büyük felaket, dediğim gibi her felaket bir yeni fırsatın da açılımı olabilir. Ama bu yoktu henüz gündemde. Fakat kongreyi düzenleyenler Türkiye'nin işte 20 yıllık bir neoliberal modelin büyük ölçüde, harfiyen uygulandığı, büyük ölçüde diyorum, sonunda sapmalara mecbur kaldı bugünkü iktidarda ve mecbur kaldığı zaman çok daha bozuk hatalar yaparak ekonomiyi ciddi bir tıkanma noktasına getirdi. Ama bu algılamayla, yani bu iktidarın adeta iktidar döneminin son bulduğu bir tarih denk geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir açılıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak bu kongreyi düzenlediler. Türkiye'den katılanların büyük ölçüde bu bilinçle, ben de davet edildim. Ama kapanış erken şey etti tabii. Kapanmadı da, ara verildi biliyorsunuz. Türkiye'den yapılan katılımların ve katkıların büyük ölçüde bu bilinçle. Yani Türkiye'nin artık 20 yıllık bugünkü iktidar 40 yıllık neoliberal dönemin 43 yıllıktır. Türkiye'de 80'dir. Neoliberal dönemin sonunun da geleceği, gelebileceği ihtiyacını algılayan insanların girişimiyle toplandı. Yabancı davetçilerin, davetlilerin seçiminde yapılmış olan şeyler var, belirsizlikler var. Biz bunların üzerinde durmayalım. Türkiye'den gelen katkılar ve yapılan katkılar, daha sonra da kongre belgeleri tamamlandığında bunlar yazılı belgelere dönüşecek. Türkiye'yi bu yeni yörüngeye dönüştürecek bilinç ve iradenin yansıması olarak görülüyor. Bu kritik dönemin içinden geçiyoruz. İkinci, bu deprem nedeniyle ara verilen ikinci yüzyılın iktisat kongresinin belgeleri, nihai belgeleri metne dönüştüğü, kesin sonuç aldığı zaman bu yeni doğrultuda da bir adım olacağı düşüncesindeyim. Kongreyi düzenleyenlere o bakımdan ben şeyim, müteşekkirim efendim.
Yani hocam siz burada Türkiye içinden kamucu bir sonuç çıkacağını düşünüyorsunuz. Bu benim açımdan sevindirici açıkçası. Çünkü ben sizin adınızı görmedim. Başka bir Marksist iktisatçı da görmedim. Açıkçası Oğuz Hoca gibi, ne bileyim bir Hayri Kozanoğlu gibi herhangi bir planlı ekonomiyi ve Türkiye'yi bu bataklıktan çıkaracak isimlere rastlamadım. Eğer sizin teminatınız varsa ben eleştirilerimi geri alırım açıkçası, ama Fukuyama gibi isimleri gördüğüm zaman da endişelendiğimi söylemem gerekir. Sanki neoliberalizm yeniden Türkiye'ye egemen olacakmış gibi düşünüyorum kendi payıma.
O Fukuyama'nın kafası karışıktır. Ciddiye alınmaması gereken bir iktisatçıdır. Onu da söylemiş olayım. O şeyin de Tarihin Sonu adlı fantastik yapıtını yazmış olmaktan kendisi de bir anlamda yan çizerek yön değiştirdi. Ama düzgün bir yöne geçmediğini de biliyorum aşağı yukarı. Bunları ciddiye almıyorum. Biz kendimiz yapacağız. Türkiye'nin de geleceğini neoliberal modelden kopmak fikir alanında şey bir kopuştur, radikal bir kopuştur. Bu ihtiyacı giderek daha fazla insanın, daha fazla çevrenin algıladığını görüyoruz. Laf sende olsa bugünkü muhalefet grubunun lideri, blokunun daha doğrusu önde gelen partisinin lideri CHP genel başkanı dahi, laf sen diyorum çünkü içeriğine girmeden en azından neoliberalizmin lanetleyen ifadeler kullanıyor. Bu şu anlama geliyor: Türkiye bu sınıf tahakkümünün, sermayenin sınırsız tahakkümünün Türkiye'deki yansıma biçimiyle yaşayamaz ve o yüzden radikal bir kopuş gündemi içindeyiz. Bu kopuşu fikir aleminde, iktisatçılar çevresinde, dünyasında veya sosyal bilimciler dünyasında sürükleyecek çok zengin malzememiz de var, insan malzememiz var. Türkiye'nin sol düşünce akımları etki alanı bakımından fikir dünyasına, uzun yıllar düşün dünyasına egemen olmuş bir akımı temsil ediyor. İktisat dünyasında da adım adım egemen sınıfların zafiyetini teşhir ederek Türkiye toplumunun, emekçi sınıflarının özlemlerine cevap verecek bir yeniden biçimlenmesinin ana programını, temel ilkelerini oluşturmanın çabası içindedirler. O konuya bugünkü kısa söyleşide giremiyoruz. Zaman olursa daha uzun bir şekilde gireriz efendim.
Peki hocam, son bir soru sorup sizden söyleşiyi derinleştirmeyelim. Son bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi Türkiye'de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı en son iktisadi model unutuldu gerçi. Çok zaman oldu. Sayın Acemoğlu'nun da içinde olduğu, işte bir dönem Merkel'in de danışmanı olan adamcağızın da içinde olduğu bir kadro vardı. O kadrodan neoliberalizme karşı bir tez çıkar mı? Yani onu nasıl gördünüz? Çünkü laf sen dememizin nedeni sizin de herhalde tam olarak henüz ikna olmuş olmamanız. Onu da bir anlayabilirsem çok sevinirim.
Bir dakika, kadro derken hangi dönemi kastediyorsunuz?
Bu Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ya, Daron Acemoğlu başta olmak üzere yerli ve yabancı bir takım kadroların olduğu.
Efendim,
bir...
Şöyle söyleyeyim. Şu anda ben şeye girmek istemiyorum. Altılı Masa'nın ve Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği programın, kadroların. Hep şunu söyleyeyim. Maalesef Altılı Masa'nın mutabakat metninin ana çizgileri neoliberal doğrultudadır. Kılıçdaroğlu'nun kendisi söylemlerinde arada bir neoliberalizme lanet okuyan çıkışlar yapmıştır. Fakat bu programın iktisat unsurlarına şey etmemiştir, nüfuz etmemiştir. Altılı Masa'nın bugünkü iktidarın izlediği neoliberal modelden ciddi bir kopuş gündemi içermediğini açıkça söyleyelim. Alternatif gündemim Türkiye toplumunun son, özellikle bu AKP'nin son 6-7 yılında yarattığı büyük bölüşüm şokunun şeyi içindedir Türkiye. Yani enflasyonla hızlanan ama enflasyonun öncesine de uzanan öyle bir dönemden geçtik ki Türkiye toplumunun emekçi sınıfları, özellikle ücretiyle yaşayan sınıfları Cumhuriyet tarihi boyunca benzerine rastlanmayan büyük bir bölüşüm kaybına uğradılar. Örgütsüz emekçi sınıflarının örgütsüz olmasının katkısıyla bu büyük şokun adeta enkazı içindeyiz Türkiye. Bir kriz, klasik anlamda bir ekonomik krizden bahsetmiyorum. Büyük bir toplumsal bunalım döneminden bahsediyorum. Milli gelir verileri bu önümüzdeki hafta, yenisi de yansıyacak. Buna girmek istemiyorum. Konuşmayı siz o doğrultuda yönlendirme istemediniz. Onun için girmedim ama şunu söyleyeyim. Türkiye'nin 2016 ile 2022 arasındaki gelir dağılımı verileri, milli gelir, resmi milli gelir ve istatistiklerin ortaya çıkardığı gelir dağılımı verileri, sermaye kazançlarının 10 puan emek kazançlarının önünde seyrettiğini, emek kazançlarının da tabii özellikle ücretli sınıfın kayıplarını ölçebiliyoruz. 2022'de 6 yıl öncesine göre reel ücret bakımından %15 ila %25 arasında değişen ölçüde yoksullaştığını gösteriyoruz. Bu ılımlı bir tempoda büyüyen bir ekonomide yoksullaşan bir emekçi sınıf tablosudur. Bunun sürdürülmesi mümkün değildir. O yüzden neoliberal modelin son aşamasında Türkiye toplumuna verdiği bir armağandır bu. Adeta armağanı tabii tırnak içinde ve ünlem işaretleriyle söylüyorum. Bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Türkiye toplum bu derecede büyük bir bölüşüm şokunu adeta radikal bir kopuşla onarmak zorundadır. İşte karşımızdaki gündem bu. İktisada egemen olan çevreler bu algılamayı er geç fark edecekler ve alt katmanlardan gelen baskının etkisiyle bu sermaye tahakkümünün bu en vahşi biçimine de son vermenin ilk adımlarını keşfedeceklerdir. Türkiye'nin ilerici sol sosyalist çevrelerin içinde bu doğrultuda onarım çabası yapan bir şey var. Yani sizin de mi kastettiğiniz kadro anlamında değil, arkadaşlarımız var ve onun geçiş ve kopuş programını da muhakkak edeceklerdir. Önümüzdeki dönemeç bu alternatife siyaset alanında da geçişin ilk adımlarını muhakkak oluşturacaktır. Yani Türkiye toplumunun bu tutucu ve sermaye tahakkümünü bir toplumsal bunalım halinde kalıcı hale getiren neoliberal modelin cenderesinden kopmak zorundadır. Başka bir alternatif yoktur. İzmir İktisat Kongresi böyle bir arayışın ilk tohumlarını atmıştı. 100 yıl sonra bu yeni bir arayışa da katkı yapan kişilerin de katılımıyla ikinci yüzyılın kongresi toplandı. Henüz meyvesi verilmedi ama verilecektir. İleride de göreceğiz efendim.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Bize hem eleştirel bir tutum hem de umut var bir tutum sergilediniz. Türkiye'nin bir an önce kamucu politikaları geçeceği umuduyla yine her zaman olduğu gibi zihnimizi açan bir değerlendirme yaptınız. Yayınımıza katılıp bizi onurlandırdığınız için de çok teşekkür ederim hocam.
İyi günler, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederim hocam. Evet değerli dostlar, aslında Korkut Hoca'nın son derece zarif, incelikli bir tarzıyla bir değerlendirme yaptığını gördük. Aslında maalesef neoliberal siyasetin muhalefette de egemen olduğunu söyledi ama bunu aşabileceğimiz bir olanak sahibi olduğumuzu söyledi. Aslında benim dün söylediğimle sonuç itibariyle bu söylem ton olarak aynı yere geldi. Altılı Masa'da neoliberalizmin devamı bir yaklaşım var. Ama Kılıçdaroğlu'nun lafta bile olsa neoliberalizmin bir canavar olduğu ve böyle devam edilemeyeceğine dair bir söylemi de var. Altılı Masa'ya dair bunu şimdilik ortaya koyabiliyoruz. Hoca İktisat Kongresi'nde Fukuyama için kafası karışıktır ne dediğinde pek bilmez dedi. Onu ciddiye almamak lazım gelir dedi. Dışarıdan gelen konuklar için de bunu söyledi. Ama yine de kongreyi önemli bulduğunu söyledi. Hoca tabii benden çok daha kibar olduğu için olumlu yönünden baktı. Ben açıkçası kadroya baktığım zaman Türkiye'de kamucu yöne doğru gidilebilecek bir kadro henüz görmedim. Ama hocanın davet edilmiş olmasını önemli buluyorum. Fakat şeyde yok. Programda yok. Şimdi birazdan bunu siyaset tarihi açısından ne anlam içereceğini anlamaya çalışacağız. Doçent Doktor Cangül Örnek hattımızda. Onunla konuşacağız. Sevgili Cangül, merhaba.
Merhaba.
Hocayla konuştuk. Belki dinlemişsindir.
Cangül. Birazını dinlerim, evet.
Hoca bir kere çok İktisat Kongresi'nin zeminini çok güzel ve anlaşılabilir bir şekilde dinleyicilerimize iletti. Benden farkı ikinci yüzyıla bir İktisat Kongresi'yle girmenin anlamlı olduğunu ve bu neoliberal çöküşten çıkma zorunluluğu olduğunu söyledi. Burada bir katkı olacaktır. Bunu da biz yapacağız dedi. Biz bölümünü kimlerin yapacağı henüz belli değil. Orada bir muamma var. Konuklardan kuşkum var. Ama sana şunu sormam gerekiyor. Artık neoliberalizmle Türkiye'nin bir çözüm bulma ihtimali yok. Depremle birlikte bambaşka bir hale geldi. Türkiye'yi üçe ayırırsak tek partili birinci dönemde daha devletçi bir yapı. Arkasından piyasanın egemen olduğu için de sol unsurlar olsa da bir de 80'den sonrası. Belki 80'den sonrasında AKP açısından da ikiye bölmek gerekir. İkinci yüzyıla nasıl giriyoruz? Damgasını vuran piyasacılık, sosyolojik durum ve siyasal durum nedir? Bize bunları bu kongre çerçevesinde de anlatır mısın lütfen?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Herkese merhaba dinleyenlere. Bu kongre dediğin ikinci kongre mi birinci kongre mi? Şu an iki kongre var.
İkinci kongreyi konuşacağız ama önce birinci kongreden itibaren bu süreci tartışalım.
Evet, yani hani neoliberalizmin iflası tartışması sadece Türkiye'de yapılan bir tartışma değil. Şu an dünyada da farklı, yani daha böyle Keynesyen politikaları öneren iktisatçıların bu tartışmaya katkı yaptığını görüyoruz. Yani Keynesyen'den kastımız işte devletin daha fazla piyasaya müdahale ettiği, hem regülasyon anlamında hem yatırımcı olarak daha fazla müdahale ettiği bir iktisat politikasına geçirmesi gerektiği ya da bu büyüme odaklı iktisat anlayışının değişmesi gerektiği yönünde dünyada da dile getirilen eleştiriler var. Hatta yakın dönemde, şimdi hangi üniversitedeydi hatırlamıyorum ama çok yakında gördüğüm bir şeyin konferansın başlığı neoliberalizm öldü mü diye atılmıştı. Yani dolayısıyla bunu sadece biz tartışmıyoruz, bütün dünya tartışıyor. Türkiye'de tabii durum daha kötü pek çok açıdan, yani dünyanın genelinde de gidişat çok olumlu değil ama Türkiye'de belki çok yönlü bir çöküş olduğu için biz bunu çok daha ağır yaşıyoruz. Şimdi 1. İktisat Kongresi, İzmir İktisat Kongresi işte 1923'te toplanan, buna dair benim çok söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü hoca zaten özetledi ne olduğunu. Tabii şöyle, yani tarih sonuçta böyle, nasıl diyeyim, tabii ki tarihin nesnel gerçekleri var ama oraya, o döneme ne zamandan baktığınızda bakışınızı belirliyor. Yani diyelim ki işte 60'larda çok fazla bir laiklik tartışması yapmanız gerekmiyor. Dolayısıyla daha eleştirel davranabiliyorsunuz ama işte 2000'lere ya da işte 2020'lere geldiğinizde laiklik eskisinden çok daha önemli bir mesele haline geliyor ve başka türlü bir tarihe, bu Türkiye'nin işte laiklik politikalarının tarihine başka türlü bakıyorsunuz. İktisat için ya da kalkınma modelleri için de genel olarak böyle. Yani geçmişte atılmış bazı adımlara belli dönemler daha eleştirel bakıyoruz. Ama onların da gerisine düştüğümüzde bu sefer yani bunun da bazı pozitif yönleri vardı aslında demeye başlıyoruz. Şimdi birinci iktisat kongresi tabii sonuçta hani kurtuluş mücadelesi veren bir ülkenin düzenlediği iktisat kongresi. Hoca çok güzel bir noktayı vurguladı. Ben de çok seviyorum o noktayı vurgulamayı. Yani bütün milli mücadele boyunca bir şekilde temsil mekanizmasını çalıştıran bir şey var. Bir nasıl diyelim, mücadele yürüten kadro var. Yani bunlar iktidar değiller ama mücadele yürütenler 23'e kadar iktidar olmayacaklar ama sürekli bu temsil mekanizmasını çalıştırıyorlar. Ne demek bu? Kongre topluyorlar, tartışma yapıyorlar. Konunun tarafları kimlerse, bu yerel bir kongre ise yerel kongreni o yerellikte yaşayanlar, ama daha ulusal nitelikte ise o zaman farklı bölgelerden insanlar. Mutlaka ama mutlaka milli mücadele en şey hesapladı bile, yani artık hani mesela işte Eskişehir savaşlarının kaybedildiği, Ankara'nın taşınıp taşınmayacağına karar vermeye çalıştıkları devrede bile meclisi kapatmayı değil, meclisi taşımayı düşünüyorlar ki ona bile yanaşmıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu şey çok yani beni her seferinde çok büyüleyen bir şey bu. Ve İzmir İktisat Kongresi hoca bu noktayı çok güzel altını çizdi. Yani burada da yine bir tartışma, yani taraflarla tartışma ve o tarafların şeylerini, taleplerini alma gündemiyle düzenlenmiş bir kongre bu. İşte Mahmut Esat Bozkurt var arkasında, çok önemli bir isim ve hani daha sol Cumhuriyet şey kadrosunun, hani bu milli mücadele ve daha sonraki kadronun daha böyle solunda yer alan bir isim. Ama kongrenin genel olarak hani çok yani tabii bağımsız bir ülkenin, bağımsız bir kapitalist ülkenin hangi ekonomi politikalarıyla yol alması gerektiğini tartışıyorlar ama biraz devletçilikten uzak ve hani yabancı sermayeyi istiyorlar ama yabancı sermayeyi tüccar ve şey diyor ki diğer sanayiciler, yani yabancı sermaye olsun ama bizimle o kursun. Yani öyle bir yabancı sermaye karşıtı bir bağımsızlık falan hani vurgusu yok. Ama yine de mesela İşçilerin taleplerine, gündeme getirdikleri taleplere baktığınızda işçi grubunun, bugün bile aslında konuştuğumuz bir takım başlıkları gündeme getiriyorlar. Diyorlar ki mevzuatı düzenleyelim. İşte yani çok doğru düzgün mevzuat yok zaten bu konuda. Ve işte çalışma süresini gündeme getiriyorlar. Yani çalışma süresinin uzunluğunu gündeme getirmiyorlar ama gerçekten bugün de hani dikkatinizi çekecek, yani bir işçi kesimi için son derece aslında modern bir takım talepler gündeme getiriyorlar. Ama tabii yani şöyle düşünmek lazım. Bir kongre düzenleyebilirsiniz. Tarafları da bir araya getirebilirsiniz. Ama toplumdaki bu sınıfların gücü neyse kongreye de o güç yansır. Yani işçiler, çiftçiler ve hani küçük köylüler, toprak sahipleri, tüccarlar ve sanayiciler yan yana oturup istişare ettiler diye buradan ortak bir şey çıkmaz. Buradan kimin gücü varsa onun etkisiyle sonuçlar daha çok belirlenir. Birinci İzmir İktisat Kongresi'nde bu grup tüccarlar oluyor ve tüccarların gerçekten büyük ağırlık taşıdığını, yani sayısal olmak zorunda değil bu ağırlık ama iktisadi ağırlığın, her şeyde bu böyledir. İktisadi ağırlığınız varsa toplumda, yani güç sizdeyse, dolayısıyla her ne kadar istişare mekanizması kurarsanız kurun, sonuçta o güç kimdeyse onun daha fazla belirlediği bir ne diyelim, ekonomik model hayata geçiyor. Tabii Cumhuriyet bu konuda şey, yani bağımsızlık konusunda çok büyük kaygısı var, ekonomik bağımsızlık. Zaten Lozan görüşmeleri de devam ediyor. Görüşmenin tıkandığı bir anda düzenleniyor kongre. O sırada da kapitülasyonlar mesela çok büyük bir tartışma konusu Lozan'da. İşte bunlara direniyor Cumhuriyet. O arada topluyor İktisat Kongresi'ni. Yani orada hem olumlu olarak bakabileceğimiz ama hem de hani toz pembe de bakmamamız gereken bir tarih var. Zaten böyle okumak lazım tarihi. Şimdi ondan sonraki tarih, yani çok şey, hani çok şey söylenebilir. Ama hani belki şöyle bir genelleme doğru olabilir Türkiye için. Türkiye bu az gelişmiş, borçlu iktisat, yani ekonomi görünümünü bir türlü üzerinden atamadı. Yani burada ara dönemlerde, bazı dönemlerde daha olumlu işler yapıldı. Mesela işte 30'larda sanayileşme, demiryolları ağlarının yapılması vesaire gibi. Ama çok kısa süren bir dönem için büyük bir ivme var. 60'larda Devlet Planlama Teşkilatı çok çok önemli ve gerçekten çok kısa sürede Çünkü son bir süre sonra kadrolarını değiştiriyorlardı ve daha muhafazakar kadrolar atayıp hani orayı da işlemez hale getiriyorlar. Ama ilk planlamacılar gerçekten çok önemli şeyler yapıyorlar. Ama ne yazık ki Türkiye tarihinde şeyi kıramıyoruz biz. Yani sistemde bu sermaye sınıfının ağırlığı ve onların çıkarlarının öncelik taşıması her zaman ülke çıkarı lehine çalışmıyor. Tam tersine büyük bir az gelişmişlik yaratıyor. Ve hani belki bütün Cumhuriyet tarihinde geldiğimiz nokta aslında o az gelişmişliğin kırılamamış olması. Şu anlamda yani bugün Türkiye büyük bir ekonomi aslında dünyanın geneliyle kıyasladığımızda küçük bir ekonomi değil burası. Tabii bu bütün bu Cumhuriyet tarihinde atılmış adımlara bağlı, yoksa son yıllarda böyle devasa bir sıçrama falan yaşamış değiliz. Hatta birçok alanda iktisadi olarak da geri düşmüş durumdayız. Ama sonuçta Türkiye bir... Yani mesela komşularla, Orta Doğu'yla vesaire kıyaslayın. Aslında hani bir altyapısı, belli bir altyapısı, insan gücü olan bir büyük ekonomi. Nüfus fazla. Ama buna rağmen üzerimizden atamadığımız çok ciddi bir az gelişmişlik problemimiz var. Bu bizi çok kritik alanların hepsinde ithalat çıkılıyor. Onun dışında da borçlu kılıyor. Hani bu borcu IMF'ye borç olur, bu uluslararası piyasalara borç olur ya da gidersiniz Katarlardan borç alırsınız. Bu fark etmez. İlla bunun IMF borcu olması gerekmiyor. Ki IBS bazen daha uygun koşullarda borç verebiliyor ülkelere. Dolayısıyla borçlu bir ekonomi bu. Dediğim gibi gelişme sorunları yaşayan bir ekonomi, ama daha önemlisi dünyada gördüğümüz bir eğilimin Türkiye'de de olduğunu görüyoruz. Eşitsizliğin çok hızlı arttığı. Yani zaten neoliberalizm de bu yüzden tartışılıyor en fazla.
Cangül, şunu sormak istiyorum meseleyi okumak açısından. Her şeye rağmen kapitülasyonlardan kaynaklı olarak dışa bağımlı ve egemenliği yitirme kaygısı hisseden, yani bir tür fobi halinde olan bir yapı var. Yani sermaye sahipleri bile hocanın dediği gibi 29-30'larda devletçilik ve kamuculuğun önüne geçmiyor. Ancak özellikle Menderes'le birlikte inanılmaz bir Amerikancı politik ortaya çıkıyor. Bunu hoca 46 olarak söyledi. 60'ta bir düzelme falan dedin ki ben devlet planlama teşkilatı çok önemli olduğunu, ama hani devlet planlama teşkilatının ihanete uğrayarak Demirel Özal ikilisini çıkarttığını da hatırlatmak istiyorum.
Tabii ki.
Şöyle yaparsak her şeye rağmen 46 ile 80 arasında işçi sınıfı var. Yani örgütü var. Ama 80 bir yıkım. Evet. 80 bir yıkım, ama bence 2010 bir yıkım daha. Çünkü ilk defa az önce hocanın söylediği ve senin büyülendim dediğin meclis, yani milli irade az ya da çok 2010'da ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla bunu bir değerlendirmeni rica edeceğim. Çünkü o referandumla birlikte tek adam sistemi, külliye sistemi geliyor. Şimdi onunla hesaplaşmak gerekir mi tartışması var. Bir sonraki soruda da onu soracağım.
Şimdi Türkiye'de yasama organı Cumhuriyet tarihi boyunca hep çok çok önemli olmuştur. Ve hani herhangi bir Cumhuriyet tarihçisi sizce anlatır. Yani ilk Cumhuriyet'in ilk erken Cumhuriyet dediğimiz dönemde, ki bu hani bir uzun süre bunu böyle götürebiliriz. Yasama organı diğer iki güçten, yani özellikle yürütmeden, burada kıyaslama için önemli olan hani yasama yürütme kıyaslaması daha kritik. Yürütmeden hep güçlü olmuştur. Yani Türkiye meclis zaten meclis hükümetiyle başlamıştır işte. Yani milli mücadelede öyle yasama güçler ayrılığı falan yoktur. Güçler mecliste birleşmiştir. Yargı da dahil olmak üzere. Mustafa Kemal'in de bu modeli çok aslında benimseyerek, yani sadece zaruretten değil aynı zamanda doğru model olarak düşündüğünü biliyoruz. Ama bir süre sonra bu modelin bir takım çıkmazları nedeniyle bir şey güçler ayrılığına doğru bir gidiş olacak. Ama bu hiçbir zaman meclisin öneminin bu kadar azalması anlamına gelmeyecek. Yani meclis yine de esas organ olarak kalmaya devam edecek. Şimdi bu niye önemli? Bu herkes için çok önemli. Yani ister sosyalist olun, ister başka bir görüşten olun. Niye önemli? Çünkü halkın bütün çarpıklığına rağmen sistemi, yani seçim sistemi kötü olabilir, işte baraj gibi uygulamalar bunun önüne geçirmeye çalışıyor olabilir, rant mekanizması işin içerisine girmiş olabilir. Yani bu sistemin çok sorunu var, ama bütün bunlara rağmen sıradan halkın temsil edilebileceği yegane güç var şu anda. yani daha doğrusu Türkiye tarihinde, o da meclis. Yani halk katılımının prensip olarak, yani hani var olan meclis nasıldır ayrıca tartışırız. Yani var olan meclisler her dönemde gerçekten bu prensibin hakkını vermişler midir, o başka bir şey. Ama bir prensip olarak temsil organının önemi çok barizdir Türkiye tarihinde. O yüzden ben milli mücadelede bir sürü hani başka şey tartışabilirsiniz. Ama hani bunun tartışması da gerçek olduğunu ve hani çok gerçekten bugün mutlaka kıskançlıkla sahip çıkmamız gereken geleneğin de orada olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ne oldu ondan sonra? Zaman içerisinde yürütme gittikçe güçlendi. Burada kritik noktalardan birisi 12 Mart. Diğer bir kritik nokta 12 Eylül. Bütün bu süreçler hep yasamadan, yani halkın belirlediği şeyden, alandan, güçten şey çalmak, yetki çalmak üzere işte kanun hükmünde kararname yetkisinin kullanılmaya başlanması, ki Özal bunu çok sık kullandı. Şu anda da çok sık kullanılıyor. Hatta bugün bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Bilmiyorum dinleyiciler fark etse bildiler mi? Ben de ayrıntılarını okuyamadım ama kararnamen şöyle bir göz gezdirdim. Bu OHAL ilan edilen bölgeler için orada işte işte imar planları yapma, işte kamulaştırma dahil olmak üzere her türlü imar faaliyeti, yani inşaat faaliyeti, imar da demeyeyim, inşaat faaliyeti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı tek yetkili kılıyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Yani burada ne ulusal mecliste ne de yerel aktörlere, bu ne olabilir? Belediye meclisi olabilir, bu ne olabilir? Oradaki odalar olabilir, yani demokratik kitle örgütleri olabilir. Mesela çevreyle ilgili demokratik kitle örgütleri olabilir. Ya da şehircilikle ilgili, mimariyle ya da inşaat mühendisliği. Hani inşaat mühendislerinin binasını İmo'nun sanırım Malatya'dakiydi. Yanlış hatırlıyorsam düzenleyiciler, dinleyiciler kusura bakmasınlar. Şimdi örnek olarak verdik ya, iki katlı çok güzel bir bina, yıkılmamış hani her taraf. Şimdi siz o inşaat mühendislerine dönüp danışmak yerine ne yapıyorsunuz? Bütün yetkiyi aslında hiç seçilmemiş bir yani seçimle oraya gelmemiş bir bakana ve onun bakanlığına emanet ediyorsunuz. İşte bu çok tipik bir örnek. Yani bu halk tartışmasından, halkın bilgisi dahil olmadan, hem dahil hem bilgisi olmadan bir süreç nasıl işletilir? Bunun çok bariz bir örneği işte bütün bu kanun hükmünde kararnameler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aslında tam da elimizdeki bilme, soru sorma, eleştirme, katkı yapma, dönüştürme haklarını alıyor. Bunlar diyebilirsiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bu saygınlıktaki milletvekillerini içermiyor. Yani ben buna kısmen katılıyorum. Gerçekten işini layıkıyla yapan milletvekilleri olduğunu biliyorum. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarının çok zedelendiğini, saygınlığının bizzat milletvekilleri tarafından büyük oranda nasıl diyelim zayıflatıldığını ben de görüyorum. Ama her ne olursa olsun bizim haber alma, katkı koyma, eleştirme kaynaklarımız yasama organı tarafından kıskançlıkla korunmak zorunda. Şimdi biz 11 ilde hep neyle hareket edeceğiz bundan sonraki süreçte, eğer bu kararname gerçekten yürürlüğe konursa hep duyumla hareket edeceğiz. Eleştirmeleri yasak olacak.
Konacak çünkü Türkiye'de kararnameleri durdurabilecek bir mekanizma yok.
Evet,
kaldı ki bence 1980'in verdiği en ağır yaralardan birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumu ile ilgili bir anayasa yapılması. Yani sadece %10 barajının varlığı bile temsildeki adaleti ortadan kaldırırken
çok
partiler güzel, kanununun biçimi, tek adam rejiminin tabii ben bunları biliyoruz. Şunu söyleyeceğim. Netice itibariyle Türkiye bir seçime gidecek. Benim gibi pek çok siyasi gözlemci, belki sen de aynısını düşünüyorsundur. Bu tür durumlarda zamana yayılmanın siyasi iktidarın sanıldığının tersine aleyhine gideceğini düşündüğü için seçimi hızla yapmak isteyecekler ve bence Mayıs'ta olacak. Hele de muhalefet daha aday bile gösterememişken Mart, Nisan, Mayıs 3 ay var. Bunu yapacaklar. Şimdi bu depreme denk geldiği için konuşulamayan, benim de gözümden kaçan ama bence fevkalade önemli ipuçları veren yeni iktisat kongresindeki kadroyla konuşmak istiyorum. Önce şunu anımsatayım. Hoca dedi ki bu iktisat kongresinden önce şunu söyledi. Kılıçdaroğlu lafta bile olsa şeye karşı bir takım söylemler içerisinde neoliberalizme karşı. Ancak altılı masada bunu görmüyoruz dedi. Bir bu. İkincisi İzmir İktisat Kongresi'nin olumlu tarafından baktı bence. Hı hı hı. Her şeye rağmen burada bir eleştiri yapma şansı olabilir dedi. Fakat hı hı. ben birkaç örnek üzerinden baktığımda kamuoyu araştırmacısı ve liberal tezleriyle bilinen Abdullah Gül'ün Türkiye'de yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışma yürütmüş Bekir Ağırdır var orada. Hı hı, bu liberal tezleri ortaya koyan Fuat Keyman var orada. Altılı Masa'nın hem iktisatçıları hem de genel başkanları var. Buradaki genel eğilim hocanın söylediğine de baktığımız zaman zaten neoliberalizme karşı değil. O var. Sonra dünden beri konuştuğumuz kafası karışık bile olsa, bunamış bile olsa simgesel olarak fotoğrafta Fukuyama var. Sen diğer üyelere de bakabildin mi bilmiyorum.
Baktım.
Ben ikinci yüzyıla gideceğimiz bir dönemde buradaki kadrolarla nasıl neoliberalizmle hesaplaşacağız da Türkiye'yi yeniden kalkındıracağız sorusunda hocanın son derece zarif söylemi olmasına rağmen büyük hayal kırıklığı yaşıyorum ve daha kötüsü endişe duyuyorum. Ne söyleyeceksin? Bu nasıl bir kongre olmalıydı? Nasıl bir durum doğdu? Bunu senden anlamak istiyorum.
Şimdi Korkut Hoca benim Türkiye'de en çok saygı duyduğum insanlardan bir tanesi. Yani hepimiz onun eserleriyle büyüdük. Çok yaşasın. Ben onun hani belki de bütün bu Türkiye tarihine tanıklık etmiş olmanın verdiği bir olgunlukla bir tür bir birleştirici söylem kurmaya çalıştığını düşünüyorum.
Ben de.
Ve kendince haklı da olduğunu düşünüyorum. Yani biliyorsunuz Türkiye tarihi kadar çok daha uzun yaşasın, neredeyse bir ömrü var hocanın. Ve çok şeyler gördü, hem ailesi hem kendisi. Kuşaklar, farklı kuşaklar olarak çok etki, birçok şeyden çok etkilendiler. Ve artık yani ikinci yüzyıla girerken hoca tabii ki daha toparlayıcı, daha az nasıl diyelim hani iç tartışmaların yaşandığı bir en azından sol sosyal demokrat kesimde bir toparlanma istiyor belli ki. O hissediliyor yani, ben öyle yorumladım en azından, belki hocamız başka bir şey ifade etmeye çalıştı ama bana öyle gibi geldi. Şimdi bunu hep, yani şunu en azından hepimiz istiyoruz. Yani Türkiye'nin artık bunu siyasi adresini şu an tartışmak istemiyorum ama Türkiye'nin artık daha halkçı, daha kamucu, daha planlamaya saygı duyan, planlamadan yararlanan bir modele geçmesi lazım. Bu her alanda, bu iktisat modeli değil sadece. Şimdi dinleyicilere de bir yazı önermek istiyorum. Ben de dün tesadüfen başkası paylaşınca gördüm ve okudum ve çok etkilendim. Sol Haber Portalı'nda ismini şu an unuttum ama bütün bu AFAD sürecinin neden, yani AFAD'ın depreme müdahale sürecinin neden yanlış planlanmış olduğunu ele alan İzmir'den bir şehir plancısının yazdığı bir şey var, bir yorum var. Keşke hemen bulabilsem ve okuyabilsem size. Ve orada çok güzel bir nokta var. Yani şeyi anlatıyor, hani nasıl bir planlama, risk yönetimi planlaması yaptılar ve bu risk yönetimi planlaması hangi aşamada çöktü? Şimdi orada anlıyoruz ki belli bir noktada şöyle yapmış devlet risk yönetiminde. Bunu şeye bağlayacağım, bu ikinci yüzyıla bağlayacağım. O yüzden anlatıyorum. Devlet şöyle bir planlama yapmış, yani AFAD. Demiş ki işte biz paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Afete müdahale ederken doğrudur. Yani sizin her türlü sivil kapasiteyi de kullanmanız gerekir. Böyle büyük afetlerde ulusal çaplı dördüncü evre demişler. Dördüncü evrede artık ulusal bir şey lazım. Örgütlenme ve müdahale lazım. Hatta uluslararası yardım lazım demişler. Ve burada demişler ki biz burada özel sektörün de yardımıyla bu kapasiteyi kullanacağız. Şimdi oradaki sorun şu. Bu arada ordu ikinci planda, yani ordunun kapasitesinin önce, yani ordu bir eşit olarak görülmemiş. Bir alt hani emir alacak grup olarak görülmüş. Ama kim denk görülmüş? Devletin afetle mücadele çabalarına, hani koordinasyonuna özel sektör. Şimdi bu alanı bile biz özelleştirirsek ondan sonra ne yapmaya başlarız? Çadırımız yok, vincimiz yok. Yani hazırda, hani herkes diyor ya, nihilti yok. Çünkü biz onları özel sektörden bekliyoruz. Ve özel sektörü de harekete geçirmek için bayağı sert önlemler almak lazım. Yoksa adam size durup dururken vincini getirmiyor. Hani o hal aslında bu işlere yarayabilirdi. Ama İstanbul'daki vinci böyle koyamazsınız. Parasını ödeyeceksiniz devlet olarak. Demek ki biz ne yapmışız? elimizdeki kamu tesislerini bir defa özelleştirmişiz. Onların kapasitelerini kullanamıyoruz. Yani onların elinde de şey olabilirdi, ne bileyim, vinç olabilirdi. Onların elinde de bir takım imkanlar olabilirdi. Onları kullanamıyoruz. Bütün imkanlar, araç, gereç, hani en kritikler, devletin elindekiler de var. Ama bu çapta bir afete gidecek gibi değil. Ve bunu planlamışlar. Yani dördüncü aşama diyor ki, ulusal çapta bir ve uluslararası yardım gerektiren bir durum olursa neye güvenecekmişiz? Özel sektöre. Bu olmaz. Yani biz burada çöküyoruz. Şimdi o yüzden o yazıyı önerdim. Oradan şuna geleceğim. Şimdi 2. Yüzyıl Kongresi'ne ben de baktım. Şimdi orada hibrit bir durum var. Yani çok heterojen diyelim. Yani mesela ilk aşamada Korkut Hoca, Bilsay Kuruç gibi eski planlamacılardan isimler, yani ilk örgütlenirken bu, onlar çağrılmış. Gördüm isimlerini ve ama yani hiç onlarla alakası olmayan, yani aynı doğrultuda bakmayan insanlar da çağrılmış. Şimdi sadece müzakere ediyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ama bir doğrultu çıkarmak istiyorsanız, yani şeyde herhangi bir toplumsal sorunda, bu ekonomide de böyledir, kalkınma problemlerinde de böyledir. Hani iki kişiyi ortadan görüşlerini yan yana getirip toplayıp ikiye bölemezsiniz. Ya o doğrultu vardır ya da o doğrultu vardır. Yani ya siz özelleştireceksiniz ve deprem yönetimi, afet yönetiminde, risk yönetiminde özel sektöre yaslanacaksınız ya da yaslanmayacaksınız. Kendi kaynaklarınızı önceleyeceksiniz ya da çok sert bir şekilde özel sektörden bunları talep edebileceksiniz. Şimdi bunun ortası yok. Yani bunu ikiye bölemiyoruz. Böyle o yüzden ben hoca kadar pozitif bakamadım kongreye. İyi bir niyetle yapıldığını görüyorum. İyi isimlerin çağrıldığını da görüyorum.
Mesela birinci aşamada.
Birinci aşamada da böyle. Sonraki aşamalarda da mesela bu birkaç aşamada, yani uzunca bir süredir hazırlık çalışmaları yürütülen ama hani daha tam şeyini göremediğimiz sunumları. Çünkü bazı toplantılar kapalı yapılmış. Sunum metinleri, bildirilerin hepsini göremiyoruz. Ama mesela şöyle kararlar almışlar ki bunlar kötü değil. Mesela yine şeydeki gibi, birinci iktisat kongresindeki gibi. Orada zümreler deniyordu. Aslında sınıflar onlar. Ama sınıf demek istemiyordu Cumhuriyet. Çünkü sınıfsız bir ülke olduğu iddiası vardı. Sonradan bunların hepsini ortadan kalktığı zamanla, yani bir sınıfsız bir toplum olmaz. Siz isterseniz Türkiye olun, isterseniz Amerika Birleşik Devletleri olun. Her toplumun sınıfları var. Şimdi burada da sınıflar üzerinden bir şey yapılmış. İşçiler, işte köylüler, ondan sonra tüccarlar, sanayiciler vesaire. Şimdi işçilerin anladığım kadarıyla sendikacılar toplanmış esası olarak ve orada gerçekten Türkiye'de hani çalışma hayatının yaşadığı sorunlar dile getirilmiş. Ama şimdi siz onu sanayiciyle yan yana koyduğunuzda ortadan bir yol bulmanız çok zor. Yine ben şeyi de beğendim mesela, köylülüğün. Bu bir önceki, yani bu şöyle adım adım gidiyor. Birinci adım ilk böyle düzenleyiciler. İkinci adım bu sektörler, işte bu gruplar toplanmış. Bu sınıflar toplanmış. Onlar tartışmışlar. Üçüncü adım uzmanlar toplanmış. Dördüncü adımda büyük kongre yapacaklarmış ama o ertelenmiş.
İşte zaten şeyin büyük kongreyle ilgili konuşuyoruz evet, biz evet. Aslında.
Yok, şunu söylemek
çünkü büyük kongre... Büyük kongredeki kadrolardan söz ediyorum.
Tabii. Yani köylülerle ilgili mesela tartışmada gerçekten önemli şeyler söylenmiş. Çünkü zaten Türkiye'de tarımın sorunlarının ne olduğunu artık neredeyse hepimiz biliyoruz. Yani tohum geliştirmekte sıkıntımız var. Meralarımızı inşaata ayırmış durumdayız. Hayvancılığımızda sıkıntı var. Yani arz talep dengesinde sıkıntı var. İşte dışa bağımlı bir tarım modeli var, gübre dışarıdan geliyor, ilaç dışarıdan. Yani bunları artık gerçekten sıradan bir çiftçiyle konuştuğunuzda çok rahat dile getiriliyor. O yüzden bunların dile getirilmesi güzel. Yani bu burada bir emek var. Ama şimdi son oturuma geldik. Son oturum bir takım yıldızlar, anladığım kadarıyla biraz da dikkat çeksin istenmiş ama gerçekten dünyada şu an mesela, ne bileyim, ben Fukuyama'ya Piketty çağırırım. Yani en azından daha heterodoks bir yol öneriyor ve herkes bu adam ne diyor diye dönüp bakıyor. Şimdi Fukuyama falan artık, hani belki Türkiye'de biz hala onu çok konuşuyoruz ama en son Rusya Savaşı nedeniyle, yani Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle tekrar gündeme geldi adı, ama onun dışında Fukuyama'nın söylediklerinin çöktüğünü Fukuyama'nın kendisi de biliyor. Dolayısıyla Fukuyama ne diyebilir bizim ikinci yüzyılımıza dair? Çünkü o birinci yüzyılın sonunda 1992'de çıktı, dedi ki tarihin sonu geldi. İşte bakın, komünizmle şey arasında, liberalizm arasında bir kavga oldu. O kavgayı liberaller kazandı. Bundan sonra artık liberalizmin zaferini ilan etme vaktidir. Artık bundan sonra hani tarih neyle iler, mücadeleyle ilerler, ona gerek yok artık. Hani son noktaya geldik, işte zafer belli, kazanan belli, tarihin kazananı belli dedi. Sonra ne oldu? Savaş oldu, yıkım oldu vesaire. İlk bir sene falan tartışıldı. Hatta Boğaziçi gibi üniversitelerde, ben lisansta oradaydım, çok okutuldu bize bunlar. Bir şey maharet varmış gibi. Yani bir kuşak bunlarla beyni yanarak eğitildi. Sonra ne oldu? Yani çok kısa süre sonra Körfez Savaşı, işte Yugoslavya falan dedik. Baktık pek de tarih bitmemiş. Yani devam ediyor. Tarih de son derece kanlı akıyor. Dolayısıyla yani bilmiyorum, Fukuyama'yı niye çağırdınız? Benim için hiçbir şey ifade etmedi. Bu görüşleri eleştirmek için en fazla çağırabilirsiniz. O da zaten herhalde oturup da bunları bu saatten sonra savunmuyordur diye umuyorum kendisi açısından. Diğer isimleri de anlamadım. Yani Thomas Pace falan gibi isimler var. Yani bunlar biraz artık hani yeni tartışmalar yapmayan, yani bunlar eski 90'ların isimleri bir yandan da hani bakışları itibariyle de öyle. Yani artık dünya başka bir şey tartışmaya hazırlanıyor diyelim en azından. Dolayısıyla oradaki bazı isimlere de ben çok anlam veremedim. Yani şimdi isim hani bir şey yapmayayım, bir isim tartışmasına döndürmek istemiyorum. Yani genel olarak şimdi orada mesela bakıyorum, bu süreçten sonra tabii partilerin de temsilcileri var ama onun dışında parti temsilcileri olmayan bir takım akademisyenler arasında bundan sonraki süreçte, yani AKP giderse ne, nasıl bir ekonomi modeli bizi kurtarır tartışması yapılırken, IMF'siz bir IMF modeli öneren akademisyenler var mesela. Yani
şimdi bir şey söyleyebilir miyim izninle? Tabii. Son söylediğin çok önemli. Şimdi ben şeytanın avukatlığını niye yapıyorum? Bu tür kongreler düzenlediğinizde, televizyon programları uzun erimli yaptığınızda, yani büyük akademik çalışmalar falan da yaptığınızda, ki sen de çok iyi biliyorsun, taktik şudur. Hatta gazete falan çıkarırken de yaparlar, Hürriyet'te falan muhalif 3 kişiye köşe verirler. Ama manşeti atan diğer yazarlar, kurgu ona hizmet eder. Tam bir süpermarket mantığıdır bu. Süpermarkette de 2 tane şey vardır ya, ucuzluk standı, bütün ürünler öyledir. Şimdi ben de bu kongreyi okurken baktığımızda finale, yani son aşamada ne yapılacağını baktığımızda, tam da senin dediğin gibi IMF'siz IMF modeli. Efendime söyleyeyim, bu piyasacılığın belki biraz ıslah edilmesi ama Kemal Derviş tezlerinin yanlışlanmaması, toplumsal hayattaki özel sektörün yeri vesaire diyen herkesin esas rengi verdiğini gördüm. Hı. Yanıldıysam lütfen yanılıyorsun de. Tabii ama ya, bu işte kapanış önemlidir. Az solistler önemlidir.
Yani en azından toplumun dikkatini çekecek ve yarın öbür gün hani bu tartışmalar yapıldığında, yani bundan bir 100 yıl sonra dönüp bakıldığında ne yapmışlar bunlar, şey 100. yıl döneminde dendiğine bakacaklardır tabii. Hani son oturuma nasıl bir sonuç çıkaracaklarını bilmiyorum. Çok zor bir sonuç çıkarmak. Çünkü dediğim gibi yani orada mesela çok, bu arada yani bir çizgisi yok. Yani bizim ihtiyacımız olan nedir Türkiye'de şu anda? İhtiyacımız olan bir işte daha kamucu plan, ya yani plan yapmak, şehri planlamak, mahalleyi planlamak, hani plan yapmak derken böyle yeni genç arkadaşlar çok anlayamayabiliyor. Yani ne demek istiyor plan yapmaktan, kasıt ne? Bu her alanda hani en mikrodan en makro, yani bu ülkenin eğitimi nereye gidecek de bir planlama konusu mesela. Şimdi bunu yapmamız lazım. İşte orada hani herkesin özel sektörün inovasyon kapasitesine ve girişimci ruhuna yaslanarak yaptığımız şey işte 1920'lerdeki gibi çöker. Yani Cumhuriyet de bunu denedi. Baktı ki hani gitmiyor böyle, yani ülkeye çivi çakılmıyor. Onun yerine yolsuzluk alıp başına gidiyor. 60-30'larda mecburen başka bir model denediler. Yani Atatürk'ün şeyleri çok ünlüdür. Onu da çok seviyorum. Sonradan siyasetçiler böyle şeyler yapmaz oldular. Mesela Çaka 3 ay trenle gezer. Yurt gezer. Ve o sırada vagonu vardır. İşte çağırır. Yani anılarında işte onu, hani onunla beraber bu gezilere katılanlardan öğrenirsiniz dönemin basından, ve çağırır. Yani köylüyü çağırır, karşısına oturtur. Kaymakamı çağırır, karşısına oturtur. Ve konuşturur. Şimdi de yapılıyor ama şimdi nasıl yapılıyor? İşte Osmaniye'ye gidiyor Cumhurbaşkanı. Orası önce bir asfaltlanıyor, temizleniyor. Hemen molozları kaldırıyorlar falan. Sonra Cumhurbaşkanı gidiyor. Onun etrafında bir koruma ordusu. O da zaten çok iyi, belediye olarak çok iyi yapmışsınız. Yıkılmış yere çok temiz buldum burayı der. Çeker gelir. Şimdi bunu demiyorum, bunu kastetmiyorum. Yani sorunları, gerçek sorunları görmek isteyen liderlerden bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla toparlarsak bu planlama dediğimiz işte bütün bunlar, burada kamunun merkezi rolü var. Bu şu demek değil. Bugünkü zihniyetin her şeyi merkezi olarak yönetmesi değil. Hayır. Bu zihniyet zaten plan yapmaz. Yani bu zihniyet buna karşı zaten. Öte yandan planlama dediğiniz şey bütün bu şeylerin demokratik katılım mekanizmasının çalışmasıyla olur. Yani siz bir kent planlayacaksınız. Mimarlar odasını çağıracaksınız. Mücella yapıcıyı çıkaracaksınız. Bir kez hapisten o gelecek. Yani biz geçen konuşuyorduk. Evet. Yani bir şey yapsak, toplantı yapsak ya İstanbul işte ne bileyim kent planıyla ilgili konuşsak hani aklımıza hep şey gelirdi. Mücella. Mücella yapıcı gelirdi. Onu arardık, onu çağırdık. Şimdi hani gerçekten zorlanıyoruz o kadar hani çok da şey pozitif bilmiyorum tanıma şansı erişenler değiller. Evet. Böyle kapsayıcı hani yardım etmeye çalışan küçük büyük demeden herkesi yanıtlamaya çalışan bir kişilik. Şimdi neyse dolayısıyla planlama şu demek yani orada o işle ilgili olan herkesin sürece katılımı demek. Şimdi demokratik katılım mekanizmalarının açılması demek. Yani devletin kamucu bir perspektifle herhangi bir konuyu, bu eğitim olabilir, bu sağlık olabilir, bu bir kent, mahalle, deprem, afet olabilir, ekonomi olabilir. Burada yapacağınız şey bunlarla beraber hareket ederek planlamayı yapmak.
İşte burada...
Mesela birinci soru şu, kimin çıkarı için yapacaksınız?
İşte ben şimdi, de Cangül...
Tabii sen kusura bakma ben böyle
rica ederim.
Cangül kaptırıp gidebiliyorum.
Yok tabii bunlar faydalı oluyor bizim açımızdan. Şimdi şöyle bir tablo var. Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye'nin en iyi çalışan kurumuyken adı vardı. Yaptığı planlamaların hiçbiri uygulanmaz hale gelmişti. Birincisi Devlet Planlama Teşkilatı'nın buradaki rolünü genç kuşakların, çünkü genç kuşaklar hem de bugünkü iktidar dışında bir iktidar bilmiyor, hem de bundan önce daha farklı yapılarda olan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni de bilmiyor. Biz biliyoruz her şeye rağmen. Şimdi mesela bugün ortaya çıkan TÜİK'le ilgili bir mesele var. İlker Beley'in ne kadar öldük diye attığı bir tweet vardı. Hakikaten TÜİK'in yayınladığı şeye baktığımız zaman, rakamlara baktığımız zaman olağan ölüm sayısından 120-130 bin kişinin daha fazla olduğu, dolayısıyla 80 bin verilen rakamın 200 bin olabileceği ortaya çıkıyor. Yani şimdi birçok açıdan sorunların nereye dayandığını gördük. Sana şeyi verebilmek açısından bir soru
zemizi. İfade edebilir miyim? Yani ben bazı konularda da böyle bazı daha düz ifadeler kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar akademisyen olsam da işte biraz biz böyle lafı dolandırarak anlatmayı sevsek de bazen de şunu söylemeyiz. Yani TÜİK rakamlarını ben görünce dedim ki Sağlık Bakanı yalan söylemiş. Bu kadar basit.
Evet. İşte onu
düz gerçeği ifade etmemiz lazım.
Evet, o gün ben ekranda bunu yaptığımda bize müthiş bir baskı vardı. Ben bu rakamın çünkü şeyden alıyorduk, Türk Tabipleri Birliği'nin sağ rakamlarını. Şimdi planlama diye insanların anlaması gereken şey şu. Bir, gördük ki pandemi sürecinde ne yiyeceğiz sorunu var. Demek ki senin topraklarını planlayacaksın. İki, aşıyla ilgili bir problem oldu. Fısa sahayı kapattın. Demek ki ilaç sanayini planlayacaksın. Üç, Türkiye'deki işsizlik sorunu var. Bunun sadece özel sektörle aşılması mümkün değil. Bunu planlayacaksın. Dört, akademide nelerin açacağını planlayacaksın. Bunları özellikle söylüyorum. Önemli olan. Beş, Türkiye'deki konutların neredeyse hepsi yıkılacak halde şehirleri yeniden planlayacaksın. Ve son bir şey daha söylemek istiyorum. Bence o da çok önemli. Türkiye'nin nasıl idare edilmesi gerektiğini de planlayacaksın. Çünkü İstanbul artık bu sayıdaki ilçelere bölünmüş olmasına rağmen bu ilçe modeliyle bile yönetilemez hale geldi. Yerinden yönetim, katılımcı yönetim önemli hale geldi. Evet, bu meclisin ben yani bu heyetin, ikinci iktisat bilmem nesi olan heyetin, son heyetin buna izin verecek zihniyette olmadığını düşünüyorum hala.
Ben de evet. Üzüldüm açıkçası. Yani bu şeye işte iptal edildiğinde yani iptal edildiği için biz hani tartışmaları tabii bilmiyoruz ama hani katılımcı listesinden anladığımız kadarıyla şimdi depremden sonra oluşan ruhu düşünün. Yani depremden sonra özellikle sesim duyuluyor değil mi bu arada kendi kelime konuşuyorum.
Evet tabii gayet net.
Yani depremden sonra gerek hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha böyle halkçı bir portre sunduğunu hani her ne kadar işte sorumlu belediye başkanları falan görevden alınmamış olsa da benim çok aslında öfke duyduğum bir nokta orası ama neyse oraları şey yaparsak bir tarafa bırakırsak yani canla başla yani gitmek. Yardım etmeye çalışmak, inisiyatif almak, boşlukları doldurmak ve bunu bütün tehditlere rağmen halk için yapmak. Yani ben kalkışlıktan kastım bu. Şimdi bu süreçte hani o tam deprem öncesini hatırlayın. İyi Parti bir şey diyor, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu işte masa devam edecek mi falan tartışmalarından İyi Parti'nin öne çıktığı bir süreç. Şimdi depremle beraber İyi Parti'yi konuşmaz olduk, DEVA'yı konuşmaz olduk. Efendim işte diğer partileri, işte Demokrat Parti falan daha az konuşur olduk ya da. Bunlar hiç yardım yapmadılar anlamına gelmiyor. Ama bu anlamda bir örgütlülük, bu anlamda bir halkı harekete geçirebilme, yani gerçekten çıkarsız bir şekilde yardım eli uzatma daha çok solla ilişkili bir şeydir. Yani sol, bunun bütün zaten varoluş felsefesi buna dayanır. Çünkü bu ülkede solcu olmanın size bir getirisi yok. Götürsün var. Yani o kariyer bekleyemezsiniz. Sizi medyada çalıştırmazlar. Sen de biliyorsun hani üniversitede atamazlar. Rektör yapmazlar. Meraklı olanı yoktur sonuç arasında pek ama şunun için söylüyorum. Yani sonuçta sizin aslında hani solun varoluş nedeni böyle bir dayanışma, işte yardım. Hani halk için bütün bunları yapma. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yani Cumhuriyet Halk Partisi sol bir parti değil ama içinde onlar da var ve böyle durumlarda o yönü öne çıkıyor. O halkçı tarafı öne çıkıyor. Bizim de uzun süredir vurguladığımız, yani siz bu halka bu kadar zor bir dönemde ekonomik krizin patladığı, insanların yoksullukla yoklukla mücadele ettiği bir dönemde halkçı bir programla giderseniz bu halk sizi dinler. Yani yapmayın. Yani din propagandası, bunlar, bunların şeyi var, zaten yapanı var. Dolayısıyla bakın bir yandan o altılı masanın diğer bileşenin özellikle İYİ Parti'yi falan tartışmayı bıraktık. Onlar da kendi içlerinde bir takım organizasyonlar yapmışlar, gördüm. Ama yine de esas şey sol, yani küçük sol aktörleri bile biz İYİ Parti'den daha çok duyduk. Şimdi dolayısıyla işte TKP oldu, TİP oldu falan, diğer örgütler sahada öne çıktılar ya da cenevleri öne çıktı. Şimdi dolayısıyla böyle baktığımızda şey beni üzüyor. Yani biz bütün bu gündemle şeyi tartışabiliriz. Yani halkçı, kamucu bir planlamayla biz bu kentleri ayağa kaldıralım. Ama siz bu programdaki yan yana gelişle, yani o bize niye gösteriyor ikinci yüzyıl için yapılan İzmir İktisat Kongresi programı? Bir önceki modeli, yani daha önce tartıştığımız işte DEVA'ya ekonomik programı, daha neoliberal bir yaklaşıma, ekonomik programı teslim ettiğiniz, hiç sosyal hakları genişletmekten, sendikal hakların genişletmesinden çok fazla bahsetmediğiniz ya da sadece hani kağıt üzerinde bahsettiğiniz şeye geri döndürdü beni bu programın işte ayrıntılarını görmek. Dolayısıyla bu değil. Yani ihtiyacımız olan şey net olarak yön gösteren ve gerçekten Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yakışan bir program. Bu değil. Yani bizim geleceğimiz neoliberal bir programın daha böyle uysallaştırılmış, daha hani çok aktörleştirilmiş, sendikaların katıldığı falan bir süreç değil. Gerçekten değil. Yani öyle olsa öyle diyelim. Ama öyle değil. Hepimiz biliyoruz bunu. Dolayısıyla yani ikinci yüzyılda İzmir İktisat Kongresi keşke başka türlü düzenlenseydi. Hani daha bir takım değerli isimler var. Onlar daha çok ön plana çıksaydı ve bir doğrultusu olsaydı. Yani Türkiye'nin artık doğrultuya ihtiyacı var. Böyle şey dönemi de kapandı. Sen de bilirsin hani bütün renkler bir araya gelsin ve hep beraber duralım. Yani bu da o kapandı. Bitti. Artık insanlar bir gelecek yön istiyor. Yani biz yarın öbür gün ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz? Bu soru artık Türkiye'de gündemde. Doyacak mıyız, doymayacak mıyız? Vulgar olmak için söylemiyorum. Türkiye böyle bir ülke. Yani hepimiz biliyoruz. Bugün bütün gün şey konuştuk biz de burada. İşte apartman yıkılır mı, yıkılmaz mı? Dolayısıyla böyle bir netliğe ihtiyacı var. Artık Türkiye'nin net sözlere ihtiyacı var. Böyle o görüşte gelsin, bu görüşte gelsin. Gelsinler, konuşalım. Biz medeni insanları konuşmak tabii ki, tartışmak, akıl akıldan üstünden hepimiz çok şey öğrendik bu süreçte. Ben bilim insanlarından falan da bir sürü şey öğrendim. Aklı başında olanlardan en azından. Şimdi dolayısıyla bu artık, bunu tartışmamız lazım. Belki bilmiyorum Tunç Soyer bugün tekrar böyle bir şey düzenlemek. Yani deprem çünkü yeni baştan bizim aklımızı başımıza getirmiştir diyor umuyorum bazı konularda. Özellikle kent planlamasının önemi konusunda, bilime güven etmek konusunda. Şimdi yeni baştan düzenlese böyle mi düzenler bilmiyorum ama bu birkaç isime saygı duymakla beraber olmamış ne yazık ki.
Ben de aynı kanıdayım. Çok teşekkür ederim Cangül. Şunun da altını çizeyim. Korkut Hoca ile ilgili söylediğin şeye tamamen katılıyorum. Korkut Hoca Türkiye'de olağanüstü büyük bir emek vermenin yanı sıra bugün toparlayıcı bir rolde olmak istiyor. Hani ben geçen Erdoğan'ın Muharrem İnce'yle yarıştığı dönemde de söylemiştim. Aradan zaman geçti, yine söylüyorum. Eğer imkan olsa Türkiye'de sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı Korkut Boratav olurdu. ve Türkiye'de de büyük katkı olurdu diye düşünüyorum.
Çok.
Sembolik olarak da büyük olurdu. Türkiye'yi bir yere taşımak açısından, yani itirazlarımın temel sebebi bu. Bir ikincisi, sen de katıldığın meseleyi de söyleyerek sana teşekkür edeceğim. O da, şimdi biz bütün renkler bir araya gelelim, kardeşçe olalım, böyle bir durum yok. Deprem sizi yıkıyorsa, yani bir hastalık varsa tedaviye uygun olan ilacı kullanırsın. Bütün ilaçları kullanmazsın. Deprem dahil olmak üzere Türkiye'nin, açlık dahil olmak üzere sorunu var. O yüzden de Türkiye'nin kamuculuğa ihtiyacı var, devlete ihtiyacı var. Bunu yapmıyorsan adamlarla sohbet etmek için buyurun toplanın. Özel sektör yapsın onu. Bizim Fukuyama ile sohbete ihtiyacımız yok yani. Onu söylemek istiyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Tahminimizden daha uzun konuştuk. İyi oldu.
Ne oldu? Ben saatin farkında değilim.
Çok iyi oldu.
Size de teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar öyleyse.
Çok teşekkürler. Biz de zaten son bölüme giriyoruz. Çok teşekkürler.
Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Teşekkürler. Evet. Değerli dostlar, maalesef sizden kısa bir süre telefon alacağız ama çok önemli iki isimle konuştuk. 0212-809-3043 0212-809-3043 sizden birkaç telefon alıp programı tamamlayacağız. Cuma akşamındayız çünkü. Telefonlarınızı bekliyoruz. 0212-809-3043
Kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş. İçimde ölen biri var.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Şimdi Serhat'la başlayacağız sürece. Bu kez sözler sizde. Evet Serhat.
Ender Bey merhabalar.
Buyurun.
Aile duyuluyor değil mi sesim?
Buyurun evet.
Evet, birkaç gündür İzmir İktisat Kongresi üzerinden yapılan tartışmaları ilgiyle dinliyorum. Çeşitli görüşlerin ortaya koyulması güzel. Ancak benim kafamın basmadığı şey şu, ülkenin içerisinde olduğu ve iliklerimize kadar yaşadığımız kapitalizmin en vahşi, en acımasız uygulamalarının yaşandığı, İçinde olduğumuz bu süreçte özellikle de mevcut yapıyı değiştirebileceğimiz şu seçim sürecinde ortada bir adayımızın olmaması, yapılan tartışmaların zamanlaması açısından garip bir durum değil mi?
Adayı biz belirleyecek olsaydık garip olurdu ama bugün sabah Sayın Akşener'in yaptığı açıklamalara da baktığımız zaman aday konusunda sorunun giderek daha da derinleştiğini görüyoruz. Biz gazeteciler ve siz yurttaşlar maalesef aday konusunda etkin bir rol oynayamıyoruz. Ama şunu da bir rol oynayabiliriz. Mesela ben bu İzmir İktisat Kongresi meselesiyle ilgili tartışmaları tarihsel bir durum olarak yapmıyorum. Ben bu tartışmayı depremle birlikte yıkılmış olan ülkemizin yeniden onarılması aşamasında önlem almak için yapıyorum. Mesela bugün Tayfun Kahraman'ın İstanbul'da ne yapılması gerektiğine dair madde madde üstelik de şehir plancısı ve görevli olan Tayfun Kahraman'ın verileri var. Mesela Tayfun Kahraman hapiste. İstanbul adına en çok fikir söyleyebilecek isim ve İstanbul'a dair pek çok veriyi sunan isim Mücella Yapıcı var. Hapiste. Onların dava arkadaşları, yoldaşları bu mücadeleyi vermiş olanlar hapiste. Mesela buradan baktığımız zaman bu depremin yıkımıyla birlikte özel sektörün, piyasacılığın Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşulları çözemeyeceğini görüyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Dün beni çok etkiledi açıkçası. Bir arkadaşımız isyan etti. Dedi ki karım ve kızımla birlikte evimin kafama yıkılmasını bekliyorum dedi. Hatırlayın. Şimdi bunu söylendiği bir ülkede bu insanın yeni bir evde oturabilecek, alabilecek ya da kiralayabilecek gücü yokken bu insanların can güvenliğini kim sağlayacak? Kamucu bir anlayışla devlet sağlayacak, sağlamalı. Ya da bir başka arkadaşımızın ya ben kiraya gittiğim eve sordum ev sahibi niye çıktı diye. Ev sahibi güvenli bir eve geçiyor, ölünecek olan evi bana 15 bin liraya veriyor dedi. Peki bu ölünecek eve mahkum edilen insanların ölünmeyecek bir evde yaşamasını kim sağlayacak? Yine devlet sağlayacak. Şimdi buradan baktığımızda seçime gidiyorsunuz, bunu kim yapacak? Bunu yapacak olan kişiler siyasi partiler. Dönüp bakıyorum depremin hemen öncesinde hazırlanmış olan bir iktisat kongresi ikinci yüzyıla dair muhalefetin gövde gösterisi yapacağı bir yapı var. Korkut Hoca'nın inanılmaz nezaketle bakmasına rağmen içinden şunu çıkarıyoruz. Diyoruz ki, yani diyor ki Korkut Hoca lafzen bile olsa Kılıçdaroğlu neoliberalizme karşı bir tutum alıyor. Ama Altılı Masa'nın programı kesinlikle böyle değil. Elimizdeki birinci veri bu. Cumhur İttifakı ile Altılı Masa aynı piyasacı yerde buluşuyor mu? Kaygı bu. Birincisi. İkinci mesele, yine bence çok önemli bir başka meseleyle karşı karşıyayız. İktisat Kongresi yapıyorsunuz. İktisat Kongresi Türkiye çözüm üretmek için yapılır. Entelektüel bir akademik tartışma alanı değil. Tercihler rotayı oluşturur. Tercihlere baktığınız zaman Cangül Örneğin söylediği gibi %10-15 Türkiye'de kamucu ve planlamacı modelin zaruri olduğunu söyleyen içinde hoca da olmak üzere kimseler var. Ama final oturumunda bunların esamesi okunmuyor. Oraya geliyoruz. Dolayısıyla Türkiye yönetecek kadroların ipuçlarını aldığımız bu yerde tedirgin olmamız gerekiyor. Bir de bunun üstüne kenarından bile olsa neoliberalizmi eleştirilen Kılıçdaroğlu'na hayır seçilecek bir aday olmalı diyen bir Akşener olduğu zaman o zaman şu soru oluyor. Peki kim seçilecek aday ve ne yapacak? Evlerimizin bugün başımıza yıkılmış olması, bakın İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan, deprem bölgesinin dışında yaşayan insanların evlerinin bugün başına yıkılmamış olması kısa bir zaman sonra yıkılmayacağı anlamına gelmiyor. Öte taraftan bugün çıkan kararnameye ben de detaylı bakamadım. O kararnameye yöneldiğimizde dehşet bir şeyle karşılaşıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen bu yetki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı oluşturan kimselerin yetkinliğine ve onların buyurganlığına bırakılmış durumda. Yani Antakya'ya örneğin, kardeşim ben tarihi şehri şuraya taşıdım. Binaları da TOKİ'ye böyle yaptıracağım. Mimarları, mühendisler odasını falan boş verdim. Biz TOKİ'cilerle birlikte planladık. Tarihi dokuda değişti. İçine rant ekonomisi de girdi. Hadi insanlar buyurun dediği zaman, üstelik de o insanlara eve ne karşılığı vereceğim, borçlandıracağım mı vesaire, bu da belli değil. Bir de böyle bir durum var. İşin o tarafı öyle. Dön gel İstanbul'a, yapı stoğu ciddi sorunlu. Ciddi sorunlu. Bunları tespit etmek, yıkmak için finansman lazım ama karar mekanizmasında büyük şehir olmayacak belki de, bilmiyoruz. Daha bunlar da konuşulamamış ama bunların çatısına baktığın zaman buna finansman bulmak için uluslararası kredi alabilme yeterliliği dahil olmak üzere hangi anlayışta insanların olduğuna bakmamız lazım. Bir tarafta bu ülkede insanların sırtından inanılmaz büyük paralar kazanmış ihaleler alarak müteahhitler cenneti var. Bir tür beton imparatorluğu kurulmuş. Bir tarafta da ölümünü bekleyen bir halk var. Çünkü ne zaman, hangi koşulda öleceğimiz de belli değil. Öyle bir tablo içerisindeyiz. Dünyada bu işi aşmış ülkeler var. Yani şöyle düşünün. Bu ikinci iktisat kongresiyle benim problematik halime getirmemin nedeni şu. Düşünün, depremle ilgili bir toplantı yapacaksınız. Depremle ilgili toplantıda deprem bilimcileri çağıracaksınız. Ama bir tarafta deprem bilimiyle ilgisi olmayan müteahhitleri de çağıracaksınız. Yan yana oturacaksınız. Biri kardan söz eder, birisi ise evlerin, o barınma mekanlarının yıkılmayacak olmasından söz eder. Tıpkı bunun gibi bir kongre topladığınızda düşünsel tartışma olsun diye piyasacıları getirdiğiniz zaman ihtiyacınız olanın dışında bir şey söylemiş olur. O yüzden buraya bakıyoruz. Ama dönüp aday sorununa baktığınız zaman %100 haklısınız. 3 ay kalmış seçime, adayını bilmeyen bir halk, modeli bilmeyen bir halk, daha büyük bir enkazın altında kalmamak için can çekişen bir halk. Maalesef memleket böyle. Buyurun. Evet değerli dostlar, dediğim gibi değerli hocamız Korkut Boratam'ın çok iyi anlattığı ama kongreyi de umut var bir şekilde tamamlamaya çalıştığı bugün de Cangül Hanım ve ben maalesef hiç de o kadar umut var bakamıyorum meseleye. Bakmak istiyorum. Ulaş, buyurun.
Enver Bey, iyi akşamlar. Araba kullanırken Korkut Bey'le ve sonra da yanlış adını söylemek istemiyorum ama Cansel Hanım'la yaptığınız konuşmaları dinledim.
Cangül Hanım.
Tamam, özür dilerim. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle sosyal demokrasi, yani sosyal demokrasi diye önümüze konulan şey aslında mevcut düzenin, yani kapitalist işleyişin temelde temel çelişkilerden, yani emek sermaye çelişkisi üzerinden tartışılmasını ve sınıfsal perspektif getirmesini engelleyen bir şey. Yani ideologları Kautsky dahil olmak üzere bunu ortaya koyuyorlar. Zaten sosyalist ve komünist paradigmadan ayrılmalarının temelinde yatan şey de bu. Dolayısıyla bugün İzmir'de, ben İzmir'de yaşayan birisiyim. Temelde sizin söylediğiniz iktisat kongresi üzerinden alalım ya da uyguladığı tüm sosyal demokrat politikalara baktığımız zaman aslında düzeni rekonstrüktif, yani sadece düzeltmeye ya da iyileştirmeye yönelen ama temelde temel çelişkiler üzerinden yeni bir hayattan ziyade geçiştirici, iyileştirici çözümlere yönelen bir politik anlayışla karşı karşıyayız. Çünkü aslına bakarsanız yerel yönetimlerde yaşayan her birimiz görürüz bunu. Temelde sosyal demokrat politikalar piyasacı anlayışın tersinde değiller. Hatta bunun üzerinden zaman zaman yaşayan vatandaşlar karşılaştıkları çelişkilerle ilgili ciddi tepkiler de ortaya koyuyorlar. Peki nasıl bakmak lazım? Bence yani programınıza katkı koymak istediğim şey şu. Şimdi bizim ve ben sizi çok iyi anlıyorum aslında, söylediğiniz her şeyin de farkındayım. Şöyle bir durum var. Türkiye'de örnek veriyorum. Bu çelişkilerin içerisinde ezilen, artık proleterleşmiş ama normalde eğitimli bir kitle var ve bu kitlenin bu kitlenin ne sendika hakları var, ne örgütlülüğü var, ne de kendilerinin haklarını dile getirebilecekleri bir siyasal güç ortaya konmuş bir parti var. Yani anlattığımız çelişkilerin en büyük acısını çeken işçileri temsil eden bir işçi sınıfını temsil eden, gerçekten bunu ortaya koyan bir siyasal parti eksikliği var. Dolayısıyla bu eksikliklerin hepsinin üzerine de odaklanmamız, bunların üzerine de ivedilikle düşmemiz gerekiyor. Yani aydınlar buraya daha fazla odaklanmalı. Bunun dışında örnek veriyorum, bu kongrelerde karşıt düşünce ya da artık ideolojisi geride kalmış kişileri dinlemek, bunlar da yanlış değil. Yani sabah Harari ile Zizek'in yapmış olduğu bir tartışma programını izledim. İçerisinde katılmadığım, Harari'nin ya da aynı zamanda moderatörün dile getirdiği katılmadığım görüşleri de oldu. Ama bu görüşleri dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Karşıt olsanız bile. Örneğin Zizek'in bazı yerlerdeki bakış açılarını son derece mantıklı buldum. Aynı şekilde bugünkü liberal tezleri savunan ya da bunları iyileştirici yönde ideolojiler koyan kişileri de dinlemek belki bize daha bir şeyler katabilir diye düşünüyorum ben. Bu yüzden bunları tezelden yok olsun gitsin demek de biraz acımasızca geliyor Enver Bey.
Yok, ben size hiç katılmıyorum. Tamamen yanlış. Çünkü denediğiniz bir şeyi yeniden akademik bir tartışma yapmıyorsunuz. Denediğiniz bir şeyi yeniden dinlemenin bir anlamı yok. Örneğin Fukuyama gibi bir adamın kendisiyle bile çökmüş bir yapısı var. Onun devamı olan Kemal Derviş döneminde Türkiye'de bunu uygulamış olan ister Babacan deyin, ister Faik Öztürk deyin, o dönemlerin içinde ve tanık olan insanların bunun eleştirilerini kendi içinde yapmış oldukları açık. Türkiye bir pandemi yaşadı. Pandemi bitti, bir deprem yaşıyor. Artık burada oturup da karşıt görüşün neyini tartışacağız? Olay çökmüş durumda. Senin binaların çöküyor. Üstelik de bu bina stoğunu herhangi bir yabancının hayal etmesi bile mümkün değil. Nasıl bir çöküntü içerisinde olduğumuzu. Birincisi bu. İkincisi ne Hariri ne de Zizek bugün Türkiye'de Marksist bir tezi ortaya koyabilecek yerde değil. Onların yaptığı tartışmadan siz nasıl bir faydalanmada bulundunuz bilmiyorum ama Zizek de Marksizme büyük zarar veren, Hariri zaten tamamen liberal tezleri savunan tuhaf bir adam. Türkiye'de de kitabının çok satmasının nedeni zaten bu tuhaflıkları dile getirmiş olması ve adama çağın en büyük düşünürü dediler. Çünkü Türkiye popüler kültür altında eziliyor. Bugün herhangi bir Marksistin Zizek'e dönüp de ya sen de şöyle değerli bir adamsın falan diyeceğini zannetmiyorum. Pandemi döneminde ne kadar farkında olarak ya da olmayarak ırkçı bir takım şeyler söylediğini de görmüş olduk. Ama yine de o bir entelektüel olan. Ama bugün Türkiye'de Türkiye koşullarını bilen ve hızla müdahale etmesi gereken insanların oturup da Fukuyama'yı, onun türevlerini falan dinleyerek kazanacakları ne var Allah aşkına? Bu ülke üzerinde kafa patlatan onlarca sosyal bilimci, akademisyen, tarihçi vesaire var. Bir ülke böyle bir dönemde dışarıdan bu anlamda destek alarak bir yere gidemez. Kendi birikimini ilk önce kullanması gerekir. Akademik birikimini kullanması gerekir. Bu ülkenin akademisyenleri Türkiye'de ne olup ne bittiğini biliyor. İşte bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış olan Oğuz Oyan. Yani partiden ayrıldı mı bilmiyorum ama eskiden milletvekiliydi. Parti meclis üyesiydi. Hocanın birikimi İzmir'de yaşıyor. Devasa. Bakın Gökhan Günaydın. Eski Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı. Bugün Antakya'da söyledikleri dehşet verici. Devasa. Bu insanlar yani Ziraat Mühendisleri Başkanı olmuş olan birisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcılığı yapmış birisi bugün Kılıçdaroğlu'nun karşısına gitse ve dese ki bu kadar molozu bu şekilde Antakya'ya koyarsanız Türkiye tarımında herkes zehirlenir. Bunu anlamak için yurt dışından tarımcı getirmeye gerek yok ki. Ya da Oğuz Hoca'nın, Korkut Hoca'nın, işte Aziz Hoca'ların beraberinde birçok başka ismin de Türkiye'de yıllarca bu konuda kafa patlattıktan sonra nasıl bir iktisadi model önereceklerini yurt dışından birisiyle test etmeye gerek yok ki. Yani Daron Hacamoğlu Amerika'dan Türkiye hakkında konuşabiliyor. Fukuyama oradan zart sürt ediyor. Ama Türkiye'de yetişmiş kadrolar, üstelik de AKP'li yıllarda hep oyun dışında kalmış, mikrofon uzatılmamış kadrolara sen yine uzatmıyorsun. Ne o çoğulculuk? Türkiye'nin çoğulculuğa değil. Şu anda çözüme ihtiyacı var. Çözümün de teşhisi belli. Türkiye bu biçimiyle yoksulların daha çok yoksul olduğu, çaresizlerin daha çok çaresiz olduğu bir sürecin daha ağır bir dönemine girecek. Keyfiyete girecek. Türkiye'nin hani bu güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen sistemin Türkiye'de temelinde iktisat modelinin değiştirmesi gerekiyor ve karar mekanizmalarını bu anlamda planlaması gerekiyor. Yani şunu tartışacak ne var Allah aşkına, pandemi yaşadınız, tüm enerjiyi dışarıdan alıyorsunuz, tüm besin ürünlerinizi dışarıdan alıyorsunuz. İki temel mesele, yani ısınacaksınız, üretim yapacaksınız ve besleneceksiniz. Bir de buna ilacı eklediğiniz zaman temel olan hiçbir yerde yoksun. Şimdi bunun için tartışalım, özel sektöre mi verelim, böyle bir şey yok. Özel sektör eğer iyi bir halt olsaydı, Özdal'dan bu tarafa müteahhitler, ihaleciler, şantiyeciler, bilmem neler bu kadar zengin olup halk bu kadar yoksul olmazdı. Türkiye'nin hiçbir dönemde olmadığı kadar acil bir çözüme alarm vermiş bir şekilde ihtiyacı var. Neden? Türkiye yıkıldı. 12-10 şehir yıkıldı, 15 milyon insan doğrudan etkilendi, 80 milyon da dolaylı etkilendi. Bunun bir de sanayinin, üretimin daha da yoğun olduğu yerlerde olduğunu düşünün, Türkiye'nin egemenlik sorunu haline gelir. O yüzden kimle hareket edeceğiz dediğiniz zaman artık böyle liberallerin söylediği gibi arama toplantısı falan yapacak halimiz yok. Artık aradığımızı bulmanın zamanı bence. Evet değerli dostlar, ben de tabii içimdekileri söylüyorum. Çünkü içimdeki duygu, açık söylemem gerekirse, umutsuzluk. Çünkü yapılan hiçbir eylem Türkiye'de düşünen insanların, yani Türkiye'de sağlıklı bir düşünsel zemin oluşturan insanların içinde olduğu bir süreci bize işaret etmiyor. Yani azıcık neoliberalizmi eleştiren Bakan Kılıçdaroğlu'nun bile sesinin kısılması için uğraşılan bir dönem. Yani sadece adam iki kere işte neoliberalizm bitmiştir falan dedi. Üçüncüyü de söyletmediler. Şimdi söyleyecek mi bilmiyorum. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Vahşi kapitalizmi falan geçtik yani. Canavarın kamidesinin de içinde değiliz artık. Çünkü ölüyoruz. Açık bir şekilde ölüyoruz.
Beni çağıran uçurum, uçurum oldu sevdan. Kaçmam. Yok saklanmam, başından sonundan korur bizi zaman.
Evet değerli dostlar, 0212-809-3043 alabilirsek, çünkü zamanımız çok daraldı. Bir telefon alacağız. Sevda. Buyurun Sevda.
Merhaba Enver Aysever, nasılsınız?
Valla öfkeliyim galiba. Gerçekten artık tahammül edilemez bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Buyurun.
Şimdi Enver Bey, ben her şeyin küçükten başladığına inanan bir insanım. Şöyle ki, mahalleden başladığına inanan bir insanım. Siz çok güzel şeyler söylüyorsunuz ve bize umut oluyorsunuz, umut veriyorsunuz. Sakın öfkelenmeyin. Biz böyle uyanacağız. Bu bir. İkincisi, benim mahallemde, ben Burhaniye'de, İskidar'da Burhaniye mahallesinde oturuyorum. Yolun üzerinde yine bir kez daha söyleyip görgüde isterleri işlerde bulunmuştum. Yolun üzerinde bir şey vardı. Küçük bir gecekondu vardı, bahçeliydi. Fela sökülen şahıs satabilir. Oraya dozerler girmiş. Bak bu pandemi de daha yeni, bu pazartesi. Ve kaldığımız yerde iki tane ağaç vardı. Ve bu ağaçlar kaldırımdaydı. Dün sabahlarında ödeyi şikayet etti, bitkiler verirsiniz. Ama hani bizim bir şeyler artık görmemiz lazım. Bizim doğaya saygı olmamız lazım. Sen kaldırımdaki ağaçtan ne istiyorsun? Kamuya ait. Sen bunun için aradım, bunun için rahatsız ettim. Yani benim belki derdim çok küçük. Yani şu anda Türkiye'nin de İstanbul'un ve ülkemizin çok büyük yaraları var. Bu arada depremde hayatını kaybedenleri rahmet diliyorum. Acılı ve kederli ailelerine sabır diliyorum. Çünkü emin olun hepimiz çok üzgünüz. Hani bunu belirtmek istedim acizane.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olunuz. 0212-809-3043 biraz daha vaktimiz olduğu için bir iki telefon daha alacağız. 0212-809-3043 açıkçası umut etmek, umutlu bir şeyler söyleyebilmek ben de istiyorum ama dediğim gibi yani hep şunu düşünmenizi istiyorum. Sorunun kaynağı olan çözümün parçası olabilir mi? Yani sorunu yaratan çözümün parçası olabilir mi? Yani bir tezi ortaya koymuşsunuz. Öyle bir ülke yönetmişsiniz. Piyasanın egemen olduğu, şirketlerin egemen olduğu bir yapı söz konusu olmuş. Ve bununla birlikte her türlü çöküş yaşanmış. Yeniden bir ülke hayal edeceksiniz. Bu ülkeyi yeniden inşa edeceksiniz. İktisadi olarak, çehresi olarak, eğitim olarak falan. Ve yine ya bir tartışalım bu da gelsin diyeceksiniz. Bundan daha saçma bir şey olabilir mi? O zaten eylemini gerçekleştirmiş. Görmüşsünüz orası felaket. O zaman diğer tez üzerinden bakmak gerekir. Bugün Türkiye'de sahada kamuculuğu benimsemiş olan insanların bu kadar başarılı, örgütlü ve etkin olması, aynı zamanda halkın da bu ihtiyaca karşılık vermesi, dayanışmacılığın bu kadar öne çıkmış olması bize şunu gösteriyor aslında. Demek ki bir yerden halk tutmak istiyor, tutunabilmek istiyor. Bugün çıkıp deseniz ki insanlara, ben size 365 gün sadece çorba ekmek vereceğim. Ama 365 günün sonunda, 2 yılın sonunda ölüm korkusu bitecek. Çocuklarınız ölmeyeceği, korkmayacağı okullarda okuyacak. Siz ölmeyeceğiniz, korkmayacağınız tünellerde, viyadüklerde geçeceksiniz. Öyle evlerde oturacaksınız. Siz 2 sene sonra evet çorba ekmek yediniz, neyse artık. Öyle yaşadınız, çok zor yaşadınız ama 2 sene sonunda artık hepiniz en azından binalarınızın ve şehirlerinizin güvenli olduğunu bileceksiniz. Sonrasında da bakarız deyin, halk oylaması yapın. İnanın bana, insanlar can güvenliği korkusundan dolayı evet diyecektir. Sabah çocuğunu okula gönderiyorsun, öğleden sonra gelene kadar aklın çocuğunda, okul sağlam olsa yol yıkılabilir. Nasıl gelecek, nasıl ulaşacağım? Şimdi Türkiye'de deprem bölgesinde olan çocukların bir kısmının aileleri kayıp, çocuklar nereye gidiyor bunlar da belli değil. Bir tane daha felaket yaşansa, ki bu sefer çok atipik bir şey oldu, ardı ardına depremler oldu, bambaşka yerler yıkıldı ve siz özel sektöre dayandırmışsınız kurtuluş planınızı da. Özel sektöre dayandırılmış bir kurtuluş planıyla nasıl bu işin içinden çıkacaksınız? Hele bir de kurtarmaya gelecek olanlar da göçük altında kalırsa ne olacak? Ne olacak? Yani Türkiye'nin şunu yapması gerekmez mi? Türkiye'nin en güvenli bölgesi neresi? Konya Ovası mı? Ankara mı? Neyse. Türkiye oraya 1 milyon çadır, işte belki 10 bin vinç, 50 tane helikopter, 20 tane sahra hastanesinin kurulacağı altyapıyı, asla yıkılmayacağını bildiğimiz yerlerde şu andan itibaren oluşturması gerekmez mi? Büyük bir deprem karşısında Türkiye'nin güvenli yerlerinde bunları hemen koyup bir şeyde, böyle bir olasılıkta hemen bunları ulaştırmanın yollarını bulması gerekmez mi? Bunu hangi özel sektör yaptı? Bu kadar yatırımları yapacaksın. Sonra da böyle. Kim attı? Buyurun, Selma Sökmen bizimleymiş. Buyurun.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Buyurun.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem gündüz programı, YouTube'daki programınız, hem radyo programınız çok verimli geçiyor. İyi ki varsınız.
Sağ olun.
Valla bizim için en büyük sorun şu an, bütün Türk milleti için sorun, umutsuzluk. Uykusuzluk, gerçekten konusuyla, komşusuyla herkes ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Yani bir travma içinde bütün millet. Dolayısıyla ciddi bir çözüm bulmamız gerekiyor, örgütlenmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa hepimizin el birliğiyle altından kalkması gerekiyor. Bunları dile getirmek evet. istedim öncelikle ve hakikaten teşekkür ediyorum tüm ekibinize.
Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir radikal hamle yapılmadığı takdirde Türkiye'nin bir yerden bir yere gitme ihtimali yok. Yani ben olsam altılı masanın toplantısını, o neyse o günkü yapılacak olan toplantıyı genişletirdim. HDP, paydaşlar, bütün sosyalistlerle birlikte bir çadır içerisinde Antakya'da yapardım. En çok yıkılmış yerde. Ve oradan çıktığımda herkesin imzasıyla adayım Ahmet Mehmet bu derdim. Ve bunun arkasındayız hepimiz derdim. Aday sorunu bitti derdim. Bir hafta sonra ikinci toplantıyı yapacağız derdim. O bir hafta boyunca da şehir plancılarıyla, mimarlarla, depremlerle yatıp kalkar 24 saat. Bittiğinde de iktisatçıları da alıp derdim ki çözüm bu. Bunu yaptığınız zaman Türkiye'de kim size hayır diyebilir? Radikal olmak zorundasınız. Bir dakikada, iki dakikada deprem oluyor. Depremin altında tamamen şey olarak söylüyorum, abartarak söylüyorum. Öyle bir hale geliyor ki ölen insanlardan daha ağır durumda yaşayan kalanlar oluyor. İnsanlar bacağını kaybediyor, kolunu kaybediyor. Ona bakacak insan yok, ona bakacak devlet yok, ona bakacak ekonomi yok. Gözünüzü seveyim. Türkiye'de bugün kimsenin bu türden bir çekişmelerle kaybedecek zamanı yok. Türkiye'nin bugün bir an önce ya bir Cumhurbaşkanı adayı açıklanmaz mı ya? Artık lanet olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun, Recai olsun, her kim olursa olsun, birisi olsun, arkasında bir program olsun. Bakın bundan bir ay önceki her şey değişti. Bundan bir ay önceki bütün örnekler değişti. Başka bir Türkiye var artık. Ve biz 30 yılı kaybetmişiz neredeyse, 24 yıl kaybetmişiz. 24 yılın sonunda yapı stoğumuz daha kötü. Daha iyi değil. Daha kötü, daha çok ev olmuş. Sonra ta 1970'lerin ortasında başlayan büyük şehirlere göç. Avrupa'da 1,5-2 milyondan büyük şehir bulamazsınız. İstanbul 20 milyon. Bu kadar insanın bir depremde, bir faciada nereye gideceğini bilebiliyor muyuz? Bunlar çözülmez sorunlar değil ki. Sen çıkart Mücella ablayı, çıkart Tayfun'u, getir Mimarlar Odası başkanlarını, ülke adına kafa patlatanları, örgütlü toplumu, özel sektöre bir çekil de ayak altından lanet olsun yedin, bu memleketin kanını emdin. Gelin bakalım de, biz kamucu iş yapacağız de, hep beraber yapacağız de. Bunlar yapılmayacak işler değil ki. Ama o yok, bu yok, ne var? İşte o var olan şey de Türkiye'yi maalesef bu hale getiriyor. Yarın cumartesi ama YouTube yayınını yapacağız. Sadece bu aya özel cumartesileri de yapıyoruz. Deprem felaketinden dolayı saatlerimiz 20-29, 21'e doğru gidiyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu dileyeceğim ama nasıl iyi olursa. Necdet'e, Ali'ye çok teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte oldukları için. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler.
Korkular salıyorsun üstüme korkular, her an başka biçimde.